Ayrım 12, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 145. Sanchez söylediklerinin doğru olup olmadığını denetlemek için kıza baktı, kızın anladığını gördü. Gringo'nun konuştuğunu duyup bakışlarını Folkman'a çevirdi. Rodin'in Torres'e söyledikleri sadece bunlar mı?
Si, nereye gittiğini ya da malzemeyi nasıl kullanacağını söylememiş. Sadece ertesi gün aletleri iade edeceğini belirtmiş. Malzemeyi bulamadık. Ne kızın evinde, ne Rudy'nin dairesinde, ne de arabasında. Belki de aletler hala bir yerdedir. Rudy'nin kullandığı yerde, eğer kullandıysa tabii. Belki de onu ve kızı öldürenler aldı, sonra da yok etti.
Sanchez durakladı, Folkman'a bakıp alçak sesle devam etti.
Rudy'nin o aletleri öldürülmeden önceki gün ya da gece kullanmış olduğunu düşünüyorum.
Önündeki dosya eliyle vurdu.
Sizinkilerin gönderdiği şu rapor, Rodriguez'in çalıştığı kaçakçılarla ilgili. Belki de Rudy bazı konuşmaları kaydetmeyi, yazısını yayımlamadan önce bazı kanıtlar toplamayı düşündü. Ama o adamlar onu buldu ve öldürdü. Kızı da. Belki kız bir şekilde Rudy'ye yardım ediyordu. Belki de sadece Rudy'ye yapılanları gördü. Bütün bunlar sadece benim teoriyam, yani teorim, varsayımlarım. Ama yine de mantıklı, öyle değil mi?
Folkman başıyla onayladı. Rodriguez hakkında ne söyleyebilirsiniz diye sordu.
Sanchez arkasına yaslandı. Roberto Rodriguez bir kaçakçıydı. Cesedi 2 hafta önce kentte bulundu. Adli tıp bir araba çarpması sonucunda öldüğünü söylüyor. Araba durmadı, kaçtı, tanık yoktu. Bunun bir kaza olduğunu, kimsenin gelip teslim olmayacağını düşündük. Belki de sarhoş bir sürücü ya da bir suç ortağı. Adamlarım yeraltı dünyasından bazı söylentiler duyabilirdi. Bu kez hiçbir şey öğrenemediler. Şimdi raporunuzu okuyunca başka şeylerin de olabileceğini düşünüyorum. Çalıştığı o adamlar, belki de onları öldürdü.
Rodriguez nasıl bir iş yapıyordu?
Üreticinin malını tüketiciye ulaştıran bir aracıydı. Bir DC-4'ü vardı, onu kiralıyordu. Genellikle Uruguay'da Montevideo ya da Brezilya'da Porto Alegre limanlarına Avrupa ve Amerika'ya gidecek mal taşıyordu.
Uyuşturucudan söz ediyoruz değil mi?
Sanchez başıyla onayladı. Si, uyuşturucudan tabii. Bir de iyi para getiren başka ne varsa ondan. Altın, mücevher, leopar kürkü. Söylediklerine göre Rodriguez en iyilerindenmiş. Çok çok iyiymiş.
Belli belirsiz gülümsedi.
O kadar iyiydi ki hiç yakalanmadı.
Dönüp duran vantilatöre rağmen odadaki sıcaklık dayanılmazdı. Folkman kravatını gevşetti. Kokulu çaydan bir yudum aldı. Tadı çok keskindi. Fincanı masanın üzerine bıraktı.
Rodriguez'in arkadaşları, onu tanıyanlar, onunla birlikte çalışanlar.
Onlarla konuştunuz mu?
Rodriguez'in arkadaşı yoktu. Neredeyse tek başına çalışıyordu. Birlikte çalıştığı insanlara gelince kimseye bir şey söylemedi. Adlarını söylemek ölüm demekti.
Sanchez durakladı.
Yine de arada sırada birlikte çalıştığı biri var. Santander diye biri. O da kaçakçı. Onu bulmaya çalışıyoruz. Ama şimdiye kadar şansımız yaver gitmedi.
Sanchez omuzlarını silkti.
Santander'i bulsak bile bir şey söylemeyecektir. Rodriguez iş yaptığı insanlar hakkında konuşacak biri değildi.
Rudy'nin gazetedeki arkadaşlarıyla konuştunuz mu dedi Erika. Belki de içlerinden birine açılmıştır.
Sanchez başını salladı. Rudy'nin hazırladığı özel haber konusunda kimsenin en ufak bir bilgisi yoktu. Rudy'nin Latar dedeki masasına, dolabına da baktık, evine de. Böyle bir haber hazırladığını gösteren en ufak bir şey bulamadık. Sözünü ettiğiniz fotoğraflar gibi bir şey de yok. İşimize yarayacak hiçbir şey.
Rudy her şeyini güvenli bir yerde sakladığını söylerdi.
Sanchez Folkman'a bir göz attı, sonra Erika'ya dönüp başıyla onayladı. Si, senyorita. Bu söylediğiniz aldığım raporda var, size söyleyebilirim. Dünden beri Asunción'daki bütün bankaları aradığımı söyleyebilirim. Hiçbirinde ne Rudy Hernandez adına açılmış bir hesap ne de bir kasa var. Asunción dışındaki bankalara da baktırıyorum emin olmak için, ama bu biraz zaman alacak.
Gözlerini kıza dikti.
Senior Folkman'ın arkadaşlarının gönderdiği raporu okudum ama yine de size sormak istiyorum. Rudy size elinde ne gibi bilgiler ya da kanıtlar olduğunu söyledi mi?
Hayır. Güvenli yerle ilgili bir söz etti mi?
Sadece elindekilerin çok önemli olmadığını söyledi. Ama olanların da saklı olduğunu, sadece bu kadar, güvenli bir yerde.
Size gösterdiği fotoğraftaki yaşlı adam, onu tarif edebilir misiniz?
Kız dudağını ısırdı, düşünmeye çalışıyordu. Fotoğraf oldukça uzaktan çekilmişti, çok net değildi. Yaşlı biri, belki 70 yaşında. Çok, çok zayıf. Hatırladıklarım bunlar.
Dedektif başını salladı. Rudy'nin fotoğraflarının adamlarımın konuştuğu bankacılara gösterilmesini isteyeceğim. Belki de başka bir isim kullanmıştır. Rudy'nin anlattığı başka bir şey var mıydı? Bir şey hatırlıyor musunuz? Ne kadar önemsiz görünürse görünsün, hatırladığınız bir şey yok mu?
Hayır, eminim.
Sanchez Folkman'ın raporunun çevirisinin bulunduğu dosyaya parmağını bastırdı. Her şey oradaydı. Evdeki adamların resimlerini çeken Hernandez ve Rodriguez, kızın ağzından Rodriguez'in Rudy'ye anlattıkları. İşe yaramıştı, çok az da olsa. Bir kapı açılmıştı. Yeniden kıza baktı. O ev diye denedi. Rudy size evin Asunción'un neresinde olduğunu söylemedi mi?
Hayır, maalesef.
Ya fotoğrafları çektikleri yer, o konuda bir şey hatırlıyor musunuz?
Bir bahçe, belki de bir park, emin değilim.
Arka planda bir şey yok muydu?
Erika başını salladı. Hatırlamıyorum, belki sadece ağaçlar, bir de büyük bir boşluk. Dediğim gibi emin değilim.
Sanchez yeniden başını salladı, saatine baktı, sigarasını tabloya bastırdı. Uzun bir sessizlik oldu. Sorulacak sorular tükenmişti, söylenebilecek fazla bir şey kalmamıştı. Eğer adamlarının şansı yaver gitmez de bir şey bulamazlarsa hiç. Küçük odadaki sıcak dayanılmaz hale gelmişti. Dosyayı kapatıp toplantının sona erdiğini göstermek istedi. Tereddüt etti, kıza dönüp sordu. Rudy'nin annesi ile babası, ikisi de öldü, see?
Erika Kranz başıyla evet işareti yaptı.
Eşyaları dedi Sanchez, büyük bir ciddiyetle, Rudy'nin eşyaları.
Durakladı, kızın yeniden başını salladığını gördü, anlamıştı. Dosyadaki zarftan bir tomar anahtar çıkarıp uzattı.
Rudy'nin dairesinin anahtarları diye açıkladı. Oradan almak istediğiniz herhangi bir şey varsa, kişisel eşya, fotoğraf falan. Anahtarlardan birer takım daha yaptırmıştım.
Erika Kranz anahtarları aldı. Teşekkür ederim.
Sanchez oturduğu koltuğu itip kalktı, ceketini aldı. Şimdi senyor, senyorita, sizi otelinize götüreceğim.
Kıza bakıp yumuşak bir sesle,
senyor Folkman'la bir iki dakika özel olarak konuşabilir miyim diye sordu. Sadece polisleri ilgilendiren bir iki konu var da.
Erika Kranz başını sallayıp koridora çıktı. Sanchez kızın odadan çıktığından emin olduktan sonra Folkman'a döndü.
Ülkemdeki iç güvenlik bölümü Securidad bazı vatandaşlar hakkında dosya tutar. Rudy Hernandez gazeteciydi. Gazeteciler nasıl söylesem özel kişilerdir. Yaptıkları iş açısından anlıyorsunuz tabii.
Folkman'ın başını salladığını gördü. Masasının başına geçip çekmeceden çıkardığı dosyayı Folkman'a uzattı.
İşte dosyanın bir kopyası, fazla bir şey yok. Hernandez dert yaratan biri değildi. Belki de adamı anlamanızda yardımcı olur.
Folkman dosyayı aldı.
Bizden araştırma yapmamızı istediğiniz şu Winter diye devam etti Sanchez. Adamların pasaport polisiyle görüşüyor. Bir şey bulur bulmaz size iletirim.
Ceketini giydi.
Sizinkilerin gönderdiği o rapora eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Folkman başını salladı.
Winter'in fotoğrafı elinize ulaştı mı?
Si,
burada.
Masasının üstündeki dosyayı açıp bir fotoğraf çıkardı. Büyütülmüş bir portre. Resimdeki adam genç ve sarışındı. Keskin çizgileri, ince dudakları vardı. Sanchez resme baktı, sonra başını kaldırdı.
Sanırım güç bir işe girdik Senyor Folkman. İlginç, çok ilginç. Rudy iyi bir insandı. Elimden geleni yapacağımı bilmenizi istiyorum.
Arkadaş mıydınız?
Si, uzun yıllardan beri.
Cesetler hala morgda mı?
Hayır, iki gün önce gömüldüler. Kızın geleceğini bilsem töreni erteletirdim. Ama adli tıbbın işi bitmişti. Polisin morgu da ağzına kadar dolu. Yarın kızı mezarlığa götürürüm. Belki de dua etmek ister. Bir de polis ressamıyla buluşma ayarladım. Belki ikisi birlikte Rudy'nin sözünü ettiği yaşlı adamın resmini çıkarabilir.
Söylerim, teşekkürler. Sizi cesetlerin bulunduğu eve de götüreceğim, kızın evine. Bir de Rudy'nin editörü Mendoza ile konuşursunuz. Tabii Rudy'ye aletleri veren Torres'le de. Dedektif ceketini ilikledi. Şimdi de sizi otelinize bırakacağım. Sizinkiler bir otel ayarladı mı? Excelsior dedi Volkman. Güzel oteldir.
13. kısım Asunción. Volkman ve kız Excelsior Oteli'ne yerleştikten ve akşam yemeklerini yedikten sonra bir taksiye atlayarak Rudy Hernandez'in evine gittiler. Geldiklerinde saat 7 olmuş, hava kararmıştı. Volkman oturma odasındaki elektrik düğmesini bulup yaktı. Sonra da havalandırmayı çalıştırarak evin içindeki bunaltıcı sıcağı kırmaya çabaladı. Tam bir bekar eviydi. Bir yatak odası, bir oturma odası, bir mutfak, bir de minicik banyo. Pencerenin yanında üstü kitap dolu bir rafın ve odunla çalışan buharlı bir lokomotifin çektiği, antika vagonu gösteren fotoğrafın altındaki masada eski ve portatif bir daktilo vardı. Duvarda yine çerçeve içinde Berlin duvarının Brandenburg kapısı yakınındaki bölümünün federal Alman bayrakları sallayıp sevinç gösterisi yapan kalabalığın gözleri önünde yıkılışını, yıkılmış Kaiser Dom'un gece görüntüsünü gösteren fotoğraflar ve bir çift ağaç oyma kızıl derili yazı masasının üzerindeki çengelede bir vantilatör asılıydı. Kitap raflarından birinin üzerinde küçük gümüş çerçeveler içinde 6-7 fotoğraf daha vardı. Hernandez'in ailesi diye düşündü Volkman. Sarışın bir kadın ile Latin görünüşlü bir adam. Erkek geniş geniş gülümserken kadın objektife gülümsemeden ciddi bir ifadeyle bakmış, bir de Erika Kranz'ın Baviera Festivali'nde çekilmiş resmi. Çok daha genç, saçı uzun, bir elinde dev bir bira bardağı, kolunu genç, yakışıklı ve güler yüzlü bir erkeğin omzuna atmış kameraya neşeyle bakarken. Volkman yanındaki kıza baktı, yorgun ve gergin görünüyordu. Uzun uçak yolculuğu Frankfurt ile Asunción arasındaki 7 saatlik fark etkisini gösteriyordu. Bir de herhalde bu eve son gelişini hatırlıyor olmalıydı. Kızın uzanıp raftaki fotoğrafı aldığını, sessizce baktığını gördü. Rudy mi diye sordu Volkman. Kız başını kaldırınca mavi gözlerdeki derin kederi gördü. Evet. Erika Kranz fotoğrafı yerine koyup bir şey söylemeden kaderine rıza gösterircesine kanepeye oturdu. Volkman çevresine bakınmaya devam etti. Polis işini her zamanki gibi düzensiz yapmış, yatak odasındaki dolabın çekmeceleri açık bırakılmış, elbiseler etrafa saçılmıştı. Mutfak dolaplarının kapıları bile aralıktı. Birinde boş bir viski şişesi, açılmamış bir vodka ve çeşit çeşit başka içkiler görünüyordu. Oturma odasına geri döndüğünde kızın hiçbir şey söylemeden camdan dışarı baktığını gördü. Camın ötesinde kentin göz kırpan ışıkları, Rio Paraguay üzerinde iyice koyulaşan karanlıkta yukarı aşağı giden teknelerle uzanıyordu. Yaklaştığında kızın arkasına döndüğünü, yanaklarının ıslak olduğunu gördü. Sonra tüm vücudu hıçkırıklarla sarsılırken kız başını Volkman'ın omzuna gömdü. Güçlü bir ağlama krizine tutuldu. Volkman gözyaşları dinene kadar kıza sarıldı. Sonunda Erika usulca adamın göğsünden ayrıldı. ''Özür dilerim, hatırlamadan edemedim. Son gecemde burada Rudy ile birlikteydim. Dedektifin bugün söyledikleri Rudy'nin öldürülüşü.'' ''Zor bir gün geçirdiniz. İkimize de birer içki hazırlasam.'' Kız başıyla onayladı. Volkman döndü, mutfağa yürüdü. Kahve sehpasının üzerinde vodka, alkolsüz içecekler, ortalarında da buz dolu bir kova vardı. Erika Krantz'ın aldığında minicik ter damlaları belirmişti, ayakkabılarını çıkarmıştı. Volkman ince uzun bacakları, kusursuz vücudu düşünmeden edemiyordu. Kız ona çekici görünüyordu. Şu anda karşısında otururken de kendini kızın dolgun göğüslerine, yuvarlak kalçalarına, biraz önce sokakta gördüğü Güney Amerikalı kızlarınkine benzeyen yanık ipeksi teline bakarken yakaladı. Kafasındaki düşünceden kurtulmaya çalıştı. ''Bana biraz Rudy'yi anlatın.'' ''Nesini?'' ''Nesini isterseniz.'' Kızın gözlerinden üzüntünün gölgesi geçti. İyi ve yumuşak bir insandı, çok da iyi bir gazeteciydi, hayata çok bağlıydı. Durum ne kadar umutsuz ve üzücü, ne kadar karanlık olursa olsun hep gülmeye, güldürmeye hazırdı. Omuzlarını silkti. Size gerçekten anlatacak fazla bir şey bulamıyorum. Sanchez'in Volkman'a verdiği polis dosyasında okunacak fazla bir şey yoktu. Volkman için İngilizceye çevrilmiş iki sayfada kişisel ayrıntılar, siyasal görüş, yaş, aile geçmişi. Bu nedenle kızın anlatacaklarını dinlemek, polis kayıtlarının gerisinde bir şeyler olup olmadığını, özel ya da gizli tutulan, erkeklerin kendilerine ayırdıkları ya da kadınlarıyla paylaştıkları ayrıntılar bulunup bulunmadığını anlamak istemişti. Küçük bir ipucu, bir kapı açacak ufak bir bilgi. Cebinden sigara paketini çıkardı, kıza bir tane verdi, iki sigarayı da yaktı. Bana Rudy'nin geçmişini anlatın. Ailesini mi demek istiyorsunuz? Evet, ailesine. Bir süre elindeki bardağa baktı, sonra gözlerini kaldırdı. Rudy'nin annesi ile annem üvey kardeşti. Savaştan sonra daha çocukken büyük annem ile büyük babam tarafından Arjantin'e getirilmişler. Rudy'nin annesi yıllar sonra Buenos Aires Üniversitesi'nde okuyan bir biyologla, bir Paraguaylı ile tanıştı. Adam mezun olunca da evlendiler. Asunción'a yerleştiler. Rudy burada doğdu, tek çocukları. Kız elindeki bardakla oynadı, raftaki fotoğraflara baktı. Rudy babasına çok benzerdi, hayata hafif yanından bakar gülerdi. Annesi çok daha ciddiydi, bence mutlu bir kadın değildi. Folkman sarışın ve güzel kadının resmine baktı, güzel ama ciddi. Neden? Erika Kranz yüzündeki saç tutamını geri itti, Folkman'a baktı. Bir seferinde annem bana bir hikaye anlattı. Annem ve kız kardeşi küçücük birer çocukken savaş sırasında Hamburg'daymışlar. Bir gece bütün kent yangın bombalarıyla tutuşmuş. Hava akınlarının en korkuncu. Sığınaktaki insanlar dua ediyormuş. Hepsi de çok korkmuş. Yakınlara bir yere bomba düştüğünde her yer titriyormuş. Işıklar da sönüyormuş. İnsanlar kargaşa içinde ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Rudy'nin annesi tek çocukmuş, çok korkmuş. Korkuyla sığınaktan kaçıp koşmaya başlamış. Ama dışarıda sokakta gördükleri sığınaktakilerden çok daha acı, çok daha korkunçmuş. Gördüklerini hayatı boyunca unutamamış. Yanan binalar, cesetler tam bir cehennem. Çocukluk arkadaşları, akrabaları çoğu ölmüş. O günden sonra içine kapanmış. Çok duyarlı bir çocuk olduğu için gördüklerinin etkisinde kalmış. Rudy annesinin hayatının her gününde o geceyi yeniden yaşadığını söylerdi. Hep üzüntülü bir insan olarak yaşadı. Rudy'nin annesiyle babası nasıl öldü? Enişten biyolojik araştırmalar yapmaya gittiğinde çoğu kez ailesini de götürürdü. Bindikleri küçük uçak Güney Amazon bölgesinde düştü. Rudy de uçaktaydı ama kurtuldu. 4 gün sonra bulunduğunda kan revan içindeymiş, şokun etkisinden de kurtulamamış. Kazadaki yaraların izini yüzünde hep taşıdı. Uzunca bir süre kendine gelemedi, bizden başka akrabası yoktu. Almanya'ya daha sık gelmeye, daha uzun kalmaya başladı. Ama Almancayı ana dili gibi konuşsa da Almanya'da yaşayamayacağını söylerdi hep. Galiba Almanları fazla ciddi, fazla kuru buluyordu. Onun aradığı Paraguaylılardı. Elindeki boş bardağa baktı. Bir tane daha içebilir miyim? Folkman ikisinin de bardağını doldurdu, buz attı. Aileniz neden Almanya'ya döndü? Gözlerini kıza dikmişti. Erika içkisini yudumladı. Bardağını iki eliyle tuttu. Annem babamla Buenos Aires'te tanıştı. Orada evlendiler. Babam bir Alman göçmeniydi, iş adamı. Annemden çok daha büyüktü. Ben 3 yaşındayken öldü. O yüzden pek hatırlamam. Büyük annem ile büyük babam da ölmüştü. Galiba annem kendini yalnız hissetti. Babamın işini devretti. Almanya'ya dönmeye karar verdi. Orada hala yakınları vardı. Benim de Almanya'da büyümemin daha doğru olacağını düşündü. Ben üniversiteyi bitirirken yeniden evlendi ve Hamburg'a yerleşti. Ondan sonra da yollarımız ayrıldı. Bütün aile ayrıldı. Ama Rudy ile hep yazışırdık, sanki ağabeyim gibiydi. Folkman kızın ıslak gözlerini yeniden cama çevirdiğini gördü. İçkisini yudumlayıp kıza baktı. İçinden bir ses kıza uzanıp usulca dokunmasını, teselli etmesini söylüyordu. Erika'nın nasıl bir tepki vereceğini bilemedi. Rudy'nin sizin evinizde gördüğüne inandı şu Dieter Winter. Heidelberg'deyken ne konuştuklarını hiç anlattı mı? Erika Kranz kaşlarını çattı. Bunu Rudy'ye sordum. Saçma sapan şeyler dedi. Tanıştıklarında Winter çok sarhoştu. Ama Rudy'nin geçmişiyle yarı Alman, yarı Güney Amerikalı olmasıyla ilgilendi. Rudy, Winter'ı Asunción'da gördüğünü söylediğinde garip bulduğu bir şey daha vardı. Davette Winter, Rudy'ye Paraguay'daki Almanlarla görüşüp görüşmediğini sormuş. Rudy de görüşmediğini, Almanların onu sıktığını söylemiş. Latinlerle daha kolay anlaştığını anlatmış. Winter'ın bunu kişisel bir hakaret olarak aldığını, sonra da saldırganlaştığını söylüyordu. Rudy'nin onu sevmemesinin nedeni bu mu? Kız omuzlarını silkti. Onu fazla gösteriş meraklısı, fazla gürültücü bulduğunu söylüyordu. Üstelik Winter, Rudy'ye eğer Almanlardan hoşlanmıyorsa ait olduğu yere geri dönmesini söylemiş. Tıpkı Almanya'daki yabancı işçiler gibi demiş Winter. Almanya'nın yeni bir Mischling'e ihtiyacı yokmuş. Bardağını sehpanın üzerine bıraktı. Kullandığı kelime bu. Bunun güzel bir anlamı olmadığını bildiğinden eminim. Yarı Alman, yarı aşağı sınıf kanı taşıyanlar için kullanılır. Folkman başını sallayarak kelimeyi bildiğini belirtti. Havalandırmaya rağmen küçücük dairede boğucu bir sıcak vardı. Folkman ayağa kalktı, boş bardağını masanın üzerine bıraktı, kıza baktı. Sanchez, Rudy'nin mezarını görmeniz için yarın telefon edeceğini, sizi mezarlığa götüreceğini söyledi. Siz de gelir misiniz? Eğer istiyorsanız. Kız başını salladı. Evet, isterim. Teşekkür ederim Herr Folkman. Bana isterseniz Joe deyin. Yanındaki telefonu gösterdi. Bizi otele götürmesi için bir taksi çağırabilir misiniz? Erika Kranz başını salladı. Folkman kahve sehpasının üstündekileri toplayıp mutfağa taşıdı. Excelsior'a döndüklerinde saat 8'i geçiyordu. Otelin salonlarından birinde Noel öncesi partisi vardı. Lobide de smokinli erkekleriyle dar elbiseler giymiş, zeytin rengi tenli güzel kadınlar, ışıklandırılmış ve süslenmiş bir Noel ağacının çevresine toplanmış, içkilerini yudumluyorlardı. Kız yorgun görünüyordu, makyajı da bozulmuştu. Taksi La Tarde'nin binasının önünden geçerken birden ağlamaya başlamıştı. Loş takside Folkman uzanıp kızın elini tutmuş, başını omzuna yasladığını görüp parfümünü koklamış, sarı saçlarının yanağını okşadığını hissetmişti. Taksiden inene kadar kız pencereden dışarı bakmış, gözyaşlarını silmiş ama Folkman'ın elini bırakmamıştı. Asansöre bindiler, yan yana odalarının bulunduğu 5. kata çıktılar. Folkman kızın odasının kapısını açtı. ''Eğer uyuyamazsanız ya da canınız konuşmak isterse hemen yandaki odadayım.'' ''Teşekkür ederim Joe, çok naziksiniz. Ağlamamı bağışlayın ama çok üzücü bir gün geçirdim.'' Folkman kızın kapısı kapanıncaya kadar bekledi, sonra kendi odasına girdi. Klima çalışıyordu. Buna rağmen oda sıcak ve nemliydi. Soyundu, alacakaranlıkta yatağına çıplak uzandı. Gözlerini kapatıp uykuya dalarken burnunda hala kızın parfümü vardı. Bir saat sonra Folkman'ın odasındaki telefon çaldı, başucundaki lambayı yaktı, uykulu gözlerle ağızını kaldırdı. Bozuk İngilizceyi ve sesi tanımıştı. ''Ben Sanchez, Senior Folkman, sizi uyandırdım mı? Özür dilerim, saat farkı tabii, şimdi hatırladım.'' ''Ne var, ne oldu, sorun ne?'' ''Sorun yok, sadece bir gelişme oldu, ilgilendiğiniz şu adam, Alman olan.'' ''Winter?'' ''Si, onunla ilgili bir şey daha var.'' ''Size sözünü ettiğim adam Santander, hani arada sırada Rodriguez'le birlikte çalışan. Bu akşamüstü San Ignacio'da polisiye tarafından tutuklandı. Arjantin sınırına yakın bir yerde. Bu gece Asunción'a getirilecek. En iyisi siz de büroma gelin.'' ''Bir taksi çağırayım.'' dedi Folkman. ''Ay şimdilik dinlenin. Adamlarım önce bazı noktaları kontrol edecek. Bu gece yarısı otele bir araba gönderirim. İsterseniz kızı da getirin.'' ''Gece yarısı'' dedi Folkman. ''Si, şimdi dinlenin dostum.'' Telefon kapandı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 157.